Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 5. ayrım. Rica ederim dayı, ben de tehlikeli işlere karışacak hal mi kaldı? Bu odadan çıksa çıksa cenazemin çıkacağını siz de biliyorsunuz. Allah korusun, daha çok gençsin. İyi dinlenir, iyi beslenirsen, burnunu da tehlikeli işlere sokmazsan, vakti geldiğinde sen benim cenazemi kaldırırsın inşallah. Zaten senden başka da kaldıracak kimse kalmadı. Savaş ailede erkek bırakmadı ki. Dayıcığım, siz cenazeniz için hiç endişelenmeyin. Kızlarınız o kadar güzeller ki bu eve damatları tez zamanda sokarlar. Eh, belki bir sonraki sefere hep beklediğiniz o erkek çocuk da geliverir, benim pabucumu dama atar. Sen şimdi bırak bu gevezeliği de Kemal, evimize kimseyi çağırmayacağına dair söz ver. Sizi tehlikeye atacak kimseleri çağırır mıyım hiç? Ben bu lafları çok duydum. Konağın polislerle sarıldığı geceyi de unutmadım. Kemal bir şeyler söylemeye yeltendi ama bir öksürük nöbetine yakalandığı için konuşamadı. Reşat Bey öksürmesi durunca sütü yeniden uzattı yeğenine. Bu kez birkaç yudum içti Kemal. Sonra, dayı, duydum ki sultanın damadı İsmail Hakkı Bey, millicilere taraf olmuş, sarayla aralarını bulmaya çalışıyormuş. Doğru mu bu? Diye sordu. Sen tavan arasındaki odanda nasıl haberdar oluyorsun bütün bunlardan? Gizlice sokağa mı çıkmaktasın yoksa? Beni ziyarete gelen o arkadaş var ya, o anlattı. Yanlış anlatmış. Başımıza ne gelecekse senin ve İsmail Hakkı gibi maceracıların yüzünden gelecek. Sokaklar İngiliz üniforması giymiş Rumlar ve Ermenilerle dolu. Bunlar İngiliz komutanlığı tarafından istihbaratçı olarak çalıştırılıyorlar. Kuş uçurtmuyor herifler. Yok Fransızlar bize sempati duyuyorlarmış, yok milliciler Anadolu'da toplanıyorlarmış. Laf bunların hepsi. Bitti bu iş Kemal, bitti. Bittik biz. Anadolu yer yer işgal altında. İstanbul'u ve hilafeti kurtarabilirsek ne ala. Sultan sadece geçici bir süre için İngiliz idaresini kabule razı. Tamamen parçalanmaktan, yok olmaktan evladır. İşte sırf bu yüzden İngilizlerle iyi geçinmeliyiz. Bir yandan onlarla iyi geçinirken, bir yandan da Anadolu'da başlayan hareketlenmeye destek olsa keşke Sultan. Bu hareketi küçümsemeyiniz dayı. Anadolu'ya buradan geçenler de varmış. Ayağa giyecek postal bile yokken, cephanelikler kontrol altındayken, bütün İstanbul Anadolu'ya taşınsa ne çıkar? Allah'tan umut kesilmez. Tam da dediğin gibi işimiz Allah'a kaldı yeğen. Hazine tam takır. Memura maaşını ödeyemiyoruz. O kadar ki hademelere olsun ödeyebilmek için bu ay binalardaki kum torbalarını balta, kazma, kösele, hurda demir ne bulduksa satlığa çıkarttık. Kemal'in başı yastığına geri düştü. Haydi dinlen artık. Yordum seni sabah sabah dedi Reşat Bey. Ben de bir iki lokma bir şey atıştırayım, işimin başına döneyim. Kendini iyi hissetmezsen haber gönder de akşama doktor Mahir'i yollatayım. Kemal yanıtlamadı dayısını. Sokaktan sabah satıcılarının, sütçünün, simitçinin sesleri gelmeye başlamıştı. Yavaş yavaş uyanıyordu İstanbul. Yürekleri acı ve utanç dolu, ezik insanların sokaklarda ayaklarını sürüyerek başları eğik yürüyecekleri bir başka işgal gününe uyanıyordu. Pancurların arasından süzülen sabah ışığı daha güçlü vurmaya başlamıştı halıya. Reşat Bey usulca kalktı. Artık konuşmak istemediği için dalmış gibi yapan Kemal'i uyandırmamaya gayret ederek sessizce dışarı süzüldü. Bir kat aşağıdaki odasına inerken karısından işiteceği sitemler yüzünden endişeliydi. Neredeyse bir aydır sabaha karşı dönüyordu eve. Hiç ayrıntılı bilgi vermiyordu. Ve Behice, maliye nezaretinde vekaleten nazırlık görevini yürüten kocasının sabahlara kadar ne iş yaptığını çok merak ediyordu. Ahmet Reşat yaptığı işleri karısına anlatabilecek durumda değildi. Zaten iyi bir iş yapıp yapmadığına kendi de emin sayılmazdı. Sadrazam tarafından çok özel bir işle görevlendirildiğini sadece Mahir biliyordu. Çünkü o da kendi gibi iyi Fransızca bildiği için benzeri bir gizli göreve atanmıştı. Fransızcaları ileri düzeyde olan bazı yüksek rütbeli memurlardan bazı yüksek rütbeli Fransızlarla dostluk kurmaları, akşam yemeklerine çıkmaları, bridge, satranç gibi oyunlar oynamaları istenmişti. Ahmet Reşat, ona verilen vazifenin casusluk olmadığına kendini boşuna inandırmaya çalışmıştı. İşgal kuvvetlerinin kasalarını veya çekmecelerini açarak müttefiklerin gizli belgelerini, şifrelerini çalacak değillerdi elbette. Sadece şu sıralarda araları İngilizlerle pek de iyi olmadığı gözlenen Fransızlardan neler olup bittiğini, neden müttefikler arasında bazı sorunların baş vermiş olduğunu öğrenmeleri isteniyordu. Bunu da ancak Fransızcaları yeterli ve sosyal konumları bu kişilerle ahbaplık tesis etmeye yatkın yüksek rütbeli memurlardan isteyebilirlerdi. Reşat Bey, Sadrazam Ali Rıza Paşa'nın başyaveri tarafından huzura davet edildiğinde, maliyeye ilişkin bazı bilgiler vereceğini zannederek bir sürü evrakla birlikte gitmişti ziyarete. Paşa ile maliyeye dair tek bir kelime konuşmamışlardı. Kahve sohbeti bitince sadede gelinmişti. 2 akşam sonra Boğaz'ın Anadolu yakasındaki Kont Ostrorog'un yalısında Fransız yüksek komiserinin de bulunacağı bir akşam yemeğine birlikte gideceklerini, gece boyunca yapılacak sohbetler sırasında kulaklarını açık tutmasını tembihlemişti paşa. Vatan aşkına dahi olsa bu tür alengirli işlere hiç alışık değildi Ahmet Reşat. İçi dışı bir, iyi aile terbiyesi almış, dürüst bir insandı. Ayakları geri geri giderek katılmıştı davete. Davetlilerin arasında Mahir'in de bulunduğunu görünce içi biraz olsun rahatlamış, eski dostu Kont Caprini ile karşılaşınca da adeta keyiflenmişti. Caprini efendi, bu ne güzel bir tesadüf. Uzun zamandır görüşmemiştik. Afiyettesinizdir inşallah. Aziz dostum, sizi gördüm daha iyi oldum. Gelin şu köşeye çekilip biraz hasret giderelim, demişti Kont Caprini. Kont Caprini şu işgal günlerinde güya İtalyan komiserliğinde idari işlere bakmak ama aslında İtalyan polis birliklerine kumanda etmek ve Türklerle muhtemel çatışmaları önlemek amacıyla gönderilmişti İstanbul'a. Türk dostuydu. Vaktiyle Girit Türklerinin katli sırasında tesadüfen oradaki jandarma teşkilatında görevli bulunmuş ve birçok Türk'ü ölümden kurtarmıştı. Bu insani davranışına karşılık Sultan II. Abdülhamit zamanında bir nişanla taltif edilerek Kont Caprini Efendi unvanını almıştı. Ahmet Reşat'ın Kont Caprini ile olan dostluğu çok daha eskilere dayanıyordu. Ahmet Reşat, Selanik'te görev yaparken Kont Caprini bu şehirdeki Osmanlı Jandarma Teşkilatı'nı düzenlemeye memur edilen kadronun arasındaydı. O yıllarda gençliklerini yaşayan Kont ve Ahmet Reşat bir vesileyle tanışmış, yakın dost olmuş, bu sahil şehrinin eğlence yerlerini defalarca birlikte ziyaret etmiş, satranç partilerine katılmış ve at binmişlerdi. Yıllar sonra işgal günlerinde İstanbul'da birkaç kere karşılaşmışlardı ama Ahmet Reşat mağdur tarafta olmanın gönül kırıklığı ile eski dostundan uzak durmayı tercih etmişti. Ama kader bu gece her ikisini de aynı masanın başında tekrar buluşturmuştu işte. Yemeğe oturmadan bir iki kelime laf edecek zaman bulmuşlardı. Ne zaman ki bir ihtiyaç hasıl olur, bana hemen geliniz Reşat Beyefendi, demişti Kont. İçinden Allah beni hiçbirinize muhtaç kılmasın diye geçiren Ahmet Reşat, berhudar olunuz Caprini Efendi demekle yetinmişti. Yemekten sonra erkekler gruplara ayrılarak pirinç ve satranç oynamışlardı. O akşam kimseden hiçbir malumat sızdırmak mümkün olmamıştı. Sadrazam o gün orada başlatılan dostlukların sürdürülmesinden yanaydı. Gün gelir, işe yarayacak bir irtibat kurulabilirdi. Kim bilir? Sonraki günlerde Fransızlarla sıkça birlikte olmuşlar. Bir keresinde Pera'da bir dans gösterisine katılıp sonradan bir bara gitmişlerdi. İçkinin gevşettiği ağızlardan Ahmet Reşat hiç ilgilenmiyormuş gibi yaparak bazı bilgiler duymuştu. Fransızlar aralarında konuşurlarken gözlerini sahneye, kulaklarını konuşulanlara odaklamış, Fransızların müttefik kuvvetleri mensubu da olsa kendilerinden olmayan birinin komutası altına girmek istemediklerini ve bu yüzden İngiliz generali Wilson'a kök söktürdüklerini öğrenmişti. Ertesi gün duyduklarını rapor halinde hazırlarken çok sıkıntı çekmişti. Ya birinin eline geçecek olsaydı bu evrak? Ahmet Reşat bir casus değildi ki. O bir maliyeciydi. Hazırladığı raporları yırtmış ve Ali Rıza Paşa'nın makamına çıkarak duyduklarını şifahen nakletmişti. O gün bugündür sık sık Fransızlarla birlikte satranç ve briç oynamaya çağrılıyordu. Çünkü Fransızlar da İngilizlere karşı Osmanlı bürokratlarıyla sıkı dostluklar kurarak, iyi ilişkiler geliştirerek nispet yapma peşindeydiler. Kont Caprini'nin ağzını aramayı ise kendine yedirememişti. Ne de olsa eski dostuydu o. Ali Rıza Paşa kabinesinin Ankara heyeti tarafından hazırlanan Misak-ı Milli'yi, yani milli sınırları, kabul etmesinden sonra işlerin düzeleceğine dair bir umuda kapılmış ve zoraki üstlendiği tatsız vazifeden kurtulacağını sanmıştı Ahmet Reşat. Oysa felek ona yeni sürprizler hazırlamakla meşguldü. Suikast. Doktor Mahir, bir elinin ayasını yatağında dik oturmaya çalışan Kemal'in çıplak sırtına yerleştirip öteki elinin parmaklarıyla tık tık vurdu. Doktorun az evvel sabunladığı soğuk elleri sırtının değişik noktalarında gezinirken ürperdi Kemal. Doktor Mahir bununla yetinmedi, kulağını sırtına dayayıp uzun uzun ciğerlerinden gelen sesi dinledi. Doğruldu, üstüne bir şey giy hemen, üşütme dedi genç adama. Mehpare elinde holdeki sobanın yakınına koyarak ısıttığı iç çamaşırlarıyla hemen seyirtti. Kemal fanilasını kendi giydi, kız pijamasının üstünü tuttu kollarını rahat geçirmesi için. Düğmelerini de iliklemeye başlayınca usulca itti kızı. Ben yaparım dedi. Sonra doktora dönüp gözlerinin içine baktı ve elemli bir sesle "Verem şarkısını söylüyor ciğerlerim" diye sordu. Verem dalga geçmeyi kaldırmayacak kadar ciddi bir hastalıktır. Şarkıdan hoşlanmaz. Öldürür. Evet, ama seni verem değil, bu asabiyet öldürecek Kemal. Verem değil miyim yani? Yarın hastaneden gelirken kulaklık getirip bir de öyle dinleyeceğim ciğerlerini. Verem olduğunu sanmıyorum. Şiddetli üşütmüşsün ama röntgen çekmeden emin olmam mümkün değil. Hastaneye gizlice gelsem, gece mesela, daha fazla dikkat çeker. Hastane boş kalmıyor ki. Nöbetçi doktoru var, hademesi var, hemşiresi var. Hem sen daha birkaç hafta sokağa çıkmasan iyi edersin. Havalar buz gibi. Çok sıkıldım Mahir. Eminim ama bu ciğerleri bir kere daha üşütürsen bu kez kesin yakalarsın veremi. Bilmiş ol. Ben hayat boyu bunun korkusuyla mı yaşayacağım? Aynen öyle yapacaksın. Bedenini o kadar hırpalamışsın ki hiç mukavemetin kalmamış. Ciğerlerin, böbreklerin hastalanmak için bahane arıyorlar. Onlara bu bahaneyi asla vermeyeceksin. Yani hep yatakta yatacağım öyle mi? Ne münasebet. Kafanın çalışmasının diğer organlarına hiç ziyanı olmaz. Ama üşütmeyeceksin, yorulmayacaksın, asla sinirlenmeyeceksin, rakıyı fazla kaçırmayacaksın, cigara içmeyeceksin. Sana iyi bakacak bir hanım bulup evleneceksin. Sakin ve mesut bir hayat süreceksin. İşte o zaman uzun yaşarsın. Bu enkaza varabilecek birini tanıyor musun? Yakışıklı bir harp malulüne varacak çok kız var tanıdığım. Verem'den paçayı kurtardık diyelim. Verem olup olmadığını bilemiyoruz henüz. Emin olmak için röntgeni bekleyelim. Tut ki verem değilim. Sabaha kadar uyumayan, bağıra çağıra kabus gören bir adamın yanında yatmayı kim ister? Kabuslar geçecek, zamanla azalarak geçecek. Azalmadı mı zaten? Yazdığım şurupları içmiyor musun? Başıyla mehpareyi işaret etti Kemal. Bana bir şeyler içirip duruyor. Hiç sormuyorum ne nedir diye. Kız atıldı. Ne yazdınızsa aldırdık. Beyefendi tükenenleri bir iki gün içinde bulduruyor sağ olsun. Ben de hepsini ellerimle içiriyorum vallahi. Hem de dakikası dakikasına hiç aksatmadan. Aferin kızım. Uykuları düzeldi mi? Allah'a şükür düzeldi. Ara sıra yine kabus görüyor ama eskisi gibi değil. Ha, bir de sobayı illaki yatağımın yanına kurun diye tutturmuyor artık. Bakın, söktük bile sobayı, hole aldık. Çünkü çok sıcak oluyordu küçücük oda. Hepsi geçecek. Şimdi ateş de düştüğüne göre artık önemli olan çok iyi beslenmesi, dinlenmesi ve üşütmemesi. Anladım efendim, dedi mehpare. İlaçları ve şurupları her zaman bulamadıklarını, et satın almakta sıkıntı çektiklerini, hububat için Beypazarı'ndan yollanan kolilere muhtaç olduklarını söylemedi. Bunları bilmesinin Kemal'e bir faydası olmazdı. Haydi mehpare, in aşağıya da bize birer acı kahve yap getir, dedi Kemal. Kız çıkıp kapıyı arkasından kapatınca, neler oluyor, çabuk anlat bana, dedi Mahir'e. Mahir iskemlesini iyice yaklaştırdı yatağa, fısıldayarak konuşmaya başladılar. Yeraltı teşkilatı boş durmuyor Kemal. Geçen akşam Tikveşli çiftliğinde toplantı yapıldı. Önemli gelişmeler oluyor. Ne var ki bize sarayın içinden bilgi lazım. Malum Sultan Hanım bilgi sızdırıyordu hani. O kabinede konuşulanları bilemez ki. Sadece saraydan haber verebiliyor. Dayın çok mu ketumdur? Öğrenmek istediğiniz nedir? Silah ve diğer savaş malzemelerinin dökümünü ve nerelerde depolandığını bileydik, çok zaman kazanırdık. Bu malumata ancak Harbiye Nazırı haizdir. Maliye de bilir çünkü hurdaları satışa çıkarıyorlar. Ararım ağzını. Şu sıralar hasta olduğum için bu işlerden uzak kaldığımı zannediyor. Belki bir şeyler anlatır. Ah Kemal, onu yanımıza çekebilseydik o kadar faydalı bir eleman olurdu ki. Dayımın sultana sadakati tamdır Mahir. Sultanın hata yaptığını bildiği halde ona ihanet etmek istemiyor. Kendince haklı sayılır. Kimse Anadolu'da başlayan bir hareketten medet umamıyor. Başka çare yoksa ne yapılabilir ki? İnsan hiç olmazsa imkansızı denemek istemez mi? İster istemesine de pek çok kişi Anadolu'daki hareketin başında İttihatçılar var zannediyor. İttihatçılardan herkese gına geldi. Sarıkamış fiyaskosundan sonra kim onların peşine düşer artık? Halbuki bu işin başındaki Mustafa Kemal Paşa, İttihatçılardan en az sultan kadar nefret etmekte. Ne yazık ki bunu bilen çok az. İttihatçılar hala ortalıktalarmış Mahir. Ben karakolda vazife alanların arasında eski ittihatçılar varmış diye duydum. Doğru değil mi bu peki? Doğru. Eski teşkilatın adamlarını kullanmak zorundayız. Onların bu işlerde tecrübeleri çoktur. Lakin artık onlara ittihatçı demek çok zor. Unutma ki sen de bir zamanlar ittihatçıydın. Aman o günleri hatırlatma bana. Bak gördün mü? Lider değişince fikriyat da değişiyor haliyle. Kuvayi milliyecilerin arasında elbette eski ittihatçılardan tek tük var. Ama artık onlar milliyeci. Kolay geliyor ağzına bu milliyeci lafı değil mi? Gönlüme de yakın geliyor. Kendimi bu davaya feda etmeye yemin ettim. Sıhhatim el verdiği gün Ne isterseniz yapmaya hazırım. 5. ayrımın sonu. Sayfa 36. Devamı 6. ayrımda.